Herkese merhabalar. Zengin Kanada'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bugünkü bölümün konusuna ilk geçmeden önce kendimi kısa bir tanıtmak istiyorum. İlk bölüm diye bir sizlere de kendimi tanıtmak adına. Adım Ece Özer, McGill Ekonomi mezunuyum. Kanada'ya taşınalı yaklaşık bir 6 sene oldu. 2017'nin sonlarına doğru taşındım. Güzel bir serüven, bol özlemli geçiyor ama bir o kadar da transformasyon dediğimiz şeye tabi tutuyorsunuz kendinizi. Yani başka bir şehre, başka bir ülkeye sonradan taşınanlar dediğimi çok iyi hissediyor eminim ki. Çok kısa bir süre içerisinde kendi ayaklarınızın üzerinde tek başınıza durmayı öğreniyorsunuz. Ve bu gerçekten çok güzel, çok güzel bir öğreti. Bu podcast'i oluşturmaktaki en büyük amacım aslında kendi serüvenimden başladı. Bir o kadar bilmediğim ama bilmek zorunda olduğum konuyu fark ettim. Özellikle kişisel finans alanında. Yani yeni bir ülkeye taşındığınızda özellikle eğer bir ebeveyn desteği, bu ülkede yaşamış bir ebeveyn desteği yoksa Türkiye'de bildiğimiz çoğu şey maalesef ki geçerli değil zaten. Üstüne üstlük tek başınıza bir yaşam oluşturmak, şimdiyi düşünüp, şimdiyi yaşayıp bir o kadar da geleceğe yatırım yapmak istiyorsunuz. Zor konular. Yani o yüzden ben kendi serüvenime yaklaşık 2 sene önce tam zamanlı çalışmaya başladığımda çok çok özlemiştim. Ama çok da şey öğrendim. Hala da öğreniyorum. O yüzden dilerim ki bu podcast en azından birkaç sorunun cevabını sizlere kısa bir şekilde daha basitleştirilmiş bir şekilde verebilsin. Yatırım tavsiyesi tabii ki de değil. Yani öyle bir amacım yok. Aslında asıl amacım Kanada'ya sonradan benim gibi gelen ya da belki de şu an hala Kanada'da oturmakta olan bir 5 senesini doldurmuş olan kişilere yardımcı olabilmek. Çünkü uzun vadeye baktığımızda aslında benim çıkış amacım oradan geliyor bu podcast'te. Bizim gerçekten nasıl etkileneceğimizi bilmiyoruz göçmen insanlar olarak. Yani bir aile desteği dışarıdan destek var. Ondan bahsetmiyorum aslında. Yani içeriden destek yok. Yani sizin burada yaşamış bir anne babanız yoksa, buranın sistemini bilen bir anne babanız yoksa, sizin bir 20 sene sonra, 10 sene sonra parasal olarak nerede olacağınızı bilmiyor olmanız gerçekten korkutucu olmalı. En azından benim için öyle idi. Ama öğrenmeye başladığınız her yolun sonunda ışık vardır diye umuyorum ve öyledir de diye düşünüyorum. O yüzden benim çıkış noktam aslında göçmen olarak geldiğimiz bu yeni ülkede bizim daha fakirleşmememiz, daha bilinçli olmamız, merak duymamız ve kendi kişisel finansımızı kendi elimizin, kontrolümüzün altına geçebilmesi. O yüzden çok farklı konulara değineceğim. Zengin Kanada'nın podcast'inin bölümlerinde bilmek istediğiniz konular varsa mutlaka bana yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bugünün konusuna geçtiğimizde aslında bugün biraz yavaş başlamak istiyorum. Çok da uzun olsun istemiyorum. İstiyorum ki böyle tatlı tatlı muhabbet edelim. Ondan sonra da bir sonraki bölüme hazırlanayım. Bugünün konusu aslında Kanada kredi sistemi ve kredi skorunuz. Eğer bilmiyorsanız bence ilk bilmeniz gereken konulardan bir tanesi. Önce bir tanımla başlayacağım. Bence bu tanımı algıladıktan sonra ve neyin önemli, yani niye önemli olduğunu anladıktan sonra çok iyi bir şekilde kredi skorunuzu kendi kontrolünüzün, elinizin, avucunuzun içerisine alabilirsiniz. Şimdi kredi skoru nedir? Hiç bilmeyenleriniz için ya da şu an bilip de tam algılayamayanlar için bir açıklayayım. Çünkü ben gerçekten anlayamadığımı hatırlıyorum ilk senelerde. Şimdi kredi skorunuz aslında Kanada içerisinde sizin ne kadar iyi borç alan bir birey olduğunuzu ölçen bir sistem. Metrik bir sistem. 300 yani en düşük skor 300, en yüksek skor 900 ve 300-900 arasında nerede olduğunuzu ölçen bir sistem. Ama bu sistemin içerisinde 680 ve üzerinde olmanız kredi çekebilen ve hatta ev kiralayabilen bir birey olmanıza kadar elzem. Yani diyorsunuz ki ben hiç kredi çekmedim. Hani ev daha da almayı düşünmüyorum. Neden benim için önemli olsun? Önemli çünkü aslında ben Vancouver'a ilk taşındığımda da yeni eve taşınmak istediğim zaman, hatta Montreal'de de bu böyleydi bu arada. Baktıkları ilk şeyden bir tanesi sizin düzenli bir gelir sahibi olmanız ya da düzenli gelir sahibi olan biri tarafından sponsor oluyor, olunuyor olmanız öğrenciyseniz eğer. İkinci baktıkları şey de kredi skorunuz. Yani sizin ne kadar güvenilir bir kredi alan kişi olduğunuzu ölçüyor. Yani bunu görmek istiyorlar. Düşünün, ev almaktan bahsetmiyorum, ev kiralamaktan bahsediyorum. Ev kiralamakta bile bu kredi skoru gayet çok çok önemli. Şimdi ikinci olarak da aslında bu biraz üniversiteden sonra ben kredi kartı, başka bir kredi kartı almak istediğimde, kredi kartı limitimi yükseltmek istediğimde konu gene olmuştu. Kredi skorunuza bakıyorlar. Yani kredi kartı limitinizi o kadar kolay yükseltemezsiniz. Eğer kredi skorunuz 500'ün altındaysa, hele 600'ün altındaysa bile bu böyle yani. Ve tabii ki üçüncü olarak da niye önemli kredi skoru? Kredi çekebilmek. Belki bir iş başlatmak isteyeceksiniz, bir ev almak isteyeceksiniz. Bunlar için çok önemli, çok elzem. Kredi skorunuzun iyi bir noktada olması. Ayrıca şey de diyebilirsiniz. Yani kredi skoru, belki ev almayacağım, kredi çekmeyeceğim ama kredi skorumu nasıl ölçüyorlar benim? Hani benim daha iyi bir borç alan kişi olduğumu nasıl biliyor bu insanlar? Bu sistem nasıl biliyor diyorsanız. Aslında şöyle, sizin kredi kartınız düzenli, tam ödemenizi yapmanızdan tutun. Evinizdeki internetin, telefonun faturalarınızı istikrarlı ödemenize kadar kredi skorunuz etkileniyor. Yani eğer siz kredi kartınızın her daim, her ay minimum ödemesini yapıyorsunuz ve gerçek miktar ödemiyorsanız kredi kartınızı çok negatif ve kötü bir şekilde etkiliyorsunuz diyebilirim. Ya umarım öyle değildir ama eğer bilmiyorsanız şimdiden de bir kulağınız aşina olsun. Mutlaka lütfen kredi kartınızın tam ödemesini yapın. Şimdi kredi kartı detaylarına geçmeden önce kredi skorunuzu anlattım. Kredi skoru nedir'in tanımını yaptık birlikte. Kredi skoru neden önemlidir? Bunu size aktarmaya çalıştım. Peki 5 ana faktör nedir diyelim? Ve böyle tatlı tatlı sonlandıralım aslında podcast'ı. Şimdi kredi skorunuzun yani en azından Kanada içerisinde 5 ana faktörden oluşuyor. Ben yüzdelik olarak her bir faktörün ne kadar etkilediğini söyleyeceğim. Onların toplamı sizin kredi skorunuzun tamamı. Yani %100'ü elde ediliyor. Şimdi ilk faktör kredi kullanımı. İngilizcesini de vermek istiyorum ki kulağınız aşina olsun ya da karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Kredi kullanımı kredi utilization diye de geçer. Kredi skorunuzun %30'unu kapsıyor. İkincisi ödeme geçmişi, payment history, kredi skorunuzun %35'ini kapsar. Üçüncüsü geçmiş, history, %15'ini kapsıyor. Dördüncüsü kredi tipi ürünler, credit type products, kredi skorunuzun %10'unu kapsıyor. Ve beşincisi tahkikat, inquiry, gene kredi skorunuzun %10'u. Yani bunların toplamı kredi skorunuzun nelerde oluştuğunu ve neyin daha iyi veya daha kötü etkilediğini çok net görebilirsiniz bunları detaylarını bildiğinizde. Şimdi birincisinin içerisine biraz daha derin baktığımızda şöyle bir durum var. Kredi kullanımı, kredi utilization sizin kredi kartı kullanımınız da bunun içine dahil. Peki neden? Çünkü aslında şunu bilmeniz lazım. Debit ve kredi arasındaki en büyük fark şudur. Siz debit kartınızı kullandığınızda otomatik olarak banka hesabınızdan çekilir. Yani banka hesabınızda ne kadar para varsa oradan aldığınız miktar kadar bir düşünme olur. Ama kredi kartını kullandığınızda fark etmişsinizdir eminim ki. Bu zaten Türkiye'de de böyle. Kredi kartınızın ödeme tarihine kadar bir düşünme olmaz sizin kendi banka hesabınızda. O yüzden kredi kartı sizin bir nevi borç alma aracınızdır. Yani siz kredi kartı kullanımınız kadar borç alan kişi ya da borca ihtiyaç olan kişi olarak gözüküyorsunuz diyebilirim. Şimdi kredi kullanımının içerisine kredi kartı kullanımı da girdiği için ve bu da kredi skorunuzun %30'u olduğu için önemli bir miktar tabii ki de. O yüzden şuna dikkat edebilirsiniz. Benim en çok şaşırdığım bilgilerden bir tanesi şuydu ki kredi kartınız limitinizin en fazla %15'ine kadar %75'ine kadar harcayabilirsiniz bir ayda. Tabii ki de yani harcayabilirsiniz derken harcayabilirsiniz %75 ve üzeri. Zaten bu sizin limitinizdir ama harcarsanız kredi skorunuzu negatif yönde etkilersiniz. Ben buna çok şaşırmıştım. Örneğin diyelim ki kredi kartınız $1000 limite sahip. %75'i nedir? $750. $750 harcayıp bırakmanız en iyi aslında sizin kredi skorunuzu nötr yönde etkileyecek, hatta belki de pozitif yönde etkileyecek bir durumdur. Ama %75 ve üstü kredi skorunuzu maalesef ki negatif yönde etkiliyor ve düşürüyor. Diyelim ki kredi kartı limitinizi geçtiniz. Kredi kart limit aşımı ücreti ödemek zorunda kaldınız hatta. İşte bu zamanda gerçekten bu kredi kullanımı dediğimiz segmenti kötü etkilediğiniz için kredi skorunuzu negatif yönde etkiliyorsunuz ve bayağı bir düşürüyorsunuz aslında. O yüzden kredi kartı en önemli dikkate alınması gereken faktörden bir tanesi kredi skorunuza geldiğinizde. Şimdi başka neler etkiliyor peki kredi kullanımı segmentine? Emlak kredisi etkiler, araba kredisi gene bu %30'un içerisine dahildir. Yani sadece kredi kartı kullanımı tabii ki de değil. Daha bir sürü değerlendirebileceğiniz seçenek var. Peki ikinci ana faktör nedir? İkinci ana faktör ödeme geçmişi, yani payment history. Dediğim gibi kredi skorunuzun %35'ini etkiliyor. O yüzden ilk iki faktör gerçekten önemli faktörler. Bu da daha çok sizin geç ödemeler ya da aldığınız park cezaları bunun içerisine dahil. Ben çok şaşırmışım park cezaları bunun içerisine dahil olmasına. Çünkü ne bileyim hani yanlış yere park eden insan ceza alır, o kadar da önemli değildir diye düşünüyordum. Ama şu an öğreniyorum ki aldığınız park etme cezaları sizin yaşam sigortası alıp alamamanızı bile etkileyen bir faktör. Özellikle 25 yaşından sonra diyebiliyorum. Şimdi ödeme geçmişi %35'ini etkiliyor. O yüzden en önemli verebileceğim detaylardan bir tanesi şu. Kredi kartının lütfen lütfen tam ödemesini tam vaktinde ve tam olduğu miktarda yapın. Çünkü kredi kartı daha sonraki bölümlere geldiğimde onu daha detaylı girmek istiyorum. Interest'i çok çabuk katlanan bir borç alma yöntemi. O yüzden sizin kredi skorunuzun da, şimdi ona yoğunlaşalım, kredi skorunuzun düşük olmaması için kredi kartınızı geç ödeme yapmaktan kaçının ve olabildiğince de tam sizin tutarınızı ödemenizi mutlaka bence yapmalısınız, tavsiye ediyorum. Peki ödeme geçmişinin içerisinde dedik kredi kartının geç ödemeleri dahil, ondan sonra aldığınız park cezaları dahil. Başka dahil olan şeylerden bir tanesi internet ve kablolu internet ya da telefon şirketleriyle yaptığınız sorunlar. Yani diyelim ki geç bir ödeme yaptınız internetinize. Kanada'nın sisteminde internet ve telefon şirketleri gayet önemli bir noktada olduğu için direktman sizi kredi skorunuzu etkileyebiliyor. Başka neler dahil? Tabii ki de ödeme yapmadığınız vergiler, ödeme yapmadığınız borçlar, bunların hepsi geçmiş ödeme geçmişinize dahil ve kredi skorunuzu negatif yönde etkiler. Tabii ben çok negatife yoğunlaştım ama bunları yaptığınız takdirde de kredi skorunuzu gayet güzel bir şekilde pozitif yönde etkiliyorsunuz. O yüzden bunun tam tersini pozitif yönde etkili olarak da düşünebilirsiniz. Üçüncü ana faktör geçmiş, history. Bu kredi skorunuzun yaklaşık %15'i, çok da aslında büyük bir kısmı değil. Ama ne örnek verebilirim bu geçmiş, yani aradaki fark nedir? Ödeme geçmişiyle geçmiş arasındaki fark nedir? Yani payment history ve history arasındaki fark nedir dediğimizde aslında geçmişe baktığında şuna dikkat ediyorlar. Ne kadar istikrarlı bir şekilde, bu bir örnek tabii ki de, ne kadar istikrarlı bir şekilde aynı kredi kartını kullanıyorsunuz. Örneğin sizi bir bankadan arayıp durmadan kredi kartı değiştirmeyi tavsiye etmiyorlardır ama ona teşvik ediyorlarsa gerçekten dikkat edin. Çünkü aslında kredi skorunuzu kötü yönde etkiliyorsunuz. Bu aslında çok değişik bir şey değil mi? Çünkü ama diyorsunuz ki yani ben yeni kredi kartı aldım. Daha çok borç ödeyeceğim onlara. Onlar mutlu olmalı. Onlar mutlu oluyor ama kredi skorunuz çok mutlu olmuyor bu durumdan. O yüzden olabildiğince aldığınız kredi kartlarını uzun süreli kullanmaya çalışın. Yani bir 5 seneyi ya da 10 seneyi aşın derim. Dördüncü ana faktörde kredi tipi ürünler dedik. Credit type products. Kredi skorunuzun %10'u gerçekten düşük bir kısmı. Çok da aslında önemsenmemez. Yani önemsenmeyebilir bir kısmı bence. Neler bunun içine dahil? Ertelediğiniz ödeme planları bunun içine dahil. Tabii ki de ertelerseniz negatif etkileniyor ama %10 olduğu için çok etkilemez. Ya da finans, sizin kendi bir şirketiniz varsa şirketinizin borçlarını ödemek için çektiğiniz finans ya da finans kredileri. Bunun içine dahil oluyor. Kredi tipi ürünlerin içerisinde. Gene negatif etkiler. Tabii ki de çok fazla borç alırsanız. Ama kredi skorunuzu çok da detaylı bir şekilde kapsayan bir segment değil. Yani faktör değil. Şimdi beşinci faktör ve son faktör tahkikat. Bu bence çok komik. Çünkü kredi skorunuz ne kadar çok check ediliyorsa, yani bir kurum ya da kurumlar ya da diyelim ki taşınmak istediğiniz ev sahipleri ne kadar çok kredi skorunuza bakmak istediği için bir form doldurup evet ben bu insanın kredi skorunu görmek istiyorum diyorsa o kadar negatif yönde etkileniyor. Yani kredi skorunuzu kendi şahsınız yani kendi şahsınız tarafından check edilmesinde bile ufak da olsa bir negatif yönde etki ediyor. Bunda nedeni şu, insanların çok fazla kredi skorlarını check edilmesi şunu aslında biraz gösteriyor. Çok fazla kuruma gidip borç istiyorsunuz. Yani böyle bir algı yaratıyor kredi skorunuza. Çok fazla şirket bu kişinin, bu şahsın kredi skorunu görmek istiyor. Demek ki ya çok ev almak istiyorlar ya da ev kiralamak istiyorlar ya da şuradan borç almak istiyorlar ya da şöyle bir yatırım yapabilir. Yani aslında borç almaya daha yatkın bir kişi olarak gözüktüğünüz için kredi skorunuz negatif yönde etkileniyor. Ama gene %10'u kredi skorunuzun o yüzden çok bir önemli kısmını kapsamıyor. Özellikle de dediğim gibi son 3 ana faktör yani geçmiş, kredi tipi ürünler ve tahkikat çok ufak bir kısmını kapsıyor. Yani toplamda %25. Hepsi, üçünün toplamı %25. Ama ilk ikisi önemli. Dikkat edin mutlaka. Yani ilki dediğim gibi kredi kullanımı, kredi utilization ve ikincisi ödeme geçmişi, payment history. Bunlar gayet önemli segmentler. O yüzden o iki ana faktöre dikkat edin derim. İlk bölümümü sonlandırıyorum. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Umarım yararlı olmuştur. Kredi skoru nedir? Neden önemlidir ve nelerden oluşurun cevabını bulmanızda. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer bir sorunuz veya isteğiniz olursa yorumlara ya da bana özelden ulaşabilirsiniz.